Ayrım 17. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 242. 1. Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan. Bazı kimseler çıkmışlar, hatta bunların içinde rektör ünvanı olanlar, profesör ünvanı olanlar da var. Diyorlar ki bu rektörler, bu profesörler, efendim biz başörtülü kızların üniversiteye girmesini, cumhuriyeti korumak için istiyoruz diyorlar. Buna olsa olsa kargalar güler bu iddiaya. Sevgili kardeşlerim, bu ne biçim cumhuriyet anlayışı ki milletin inancına, milletin kültürüne, örfüne, adetine düşmanca bir tavır içerisindedir. Sizin bu cumhuriyet anlayışınıza olsa olsa muz cumhuriyeti derler. 10 Ekim 1998 Kayseri mitingi, video bant ve çözüm tutanağı. Recai Kutan. Elbette başörtülü bir hanımefendi kardeşimiz parlamentoya girmeli. Bileğinin hakkıyla olabiliyorsa bakan da olmalı. Bakanlar kuruluna girmeli. Millet karar verirse bizden aday olmaması için bir sebep yok. Bir hanımımız inancı gereği başını örtüyor, eğitimini yapıyor. Siyaset sahnesinde de ülkeye hizmet etmek istiyorsa elbette önü sonuna kadar açık olmalı. Milliyet Gazetesi 12 Ekim 1998. Recai Kutan. Türkiye'de anayasal bir kuruluş var, adına YÖK diyorlar. Bunlar diyorlar ki başörtülü hanım kızlarımız okulda başlarını açmalı. Anayasa bir başka kuruluş var, o da Diyanet İşleri Başkanlığı. O ne diyor? Müslüman hanımlarımız ve kızlarımız başlarını örtmelidirler. Allah'ın emri olduğu için. Bu kızlarımız ne yapacak? YÖK'ün dediğini mi, Diyanet'in dediğini mi dinleyecek? Bu şaşkınlıktır. Milli Gazete 4 Nisan 1999. Recai Kutan. Bunlar başörtüsüne el uzattılar. Bunlar kimlerin başını örtmesine izin veriyor? Bir kardeşimiz tarlada ot yoluyorsa ya da zengin birinin evinde hizmetkarlık yapıyorsa sorun yok, örtebilir. Ama bir hanım evladımız ben bu ülkenin en iyi doktoru olacağım derse başını örtmesine razı olmayız, izin vermeyiz diyorlar. Bu zulümlerin hepsi Allah'ın izniyle Fazilet Partisi iktidarında ortadan kaldırılacaktır. Söz veriyorum. Kırıkkale'de 11 Nisan 1999 tarihinde yapılan miting. Recai Kutan. Bu hayat tarzını Merve Hanım benimsemiş durumda. Bu şekilde vatandaşın önüne çıkmış. Başörtülü fotoğrafı ile YSK'na başvurmuş ve uygun görülmüş. Parti olarak telkinde bulunmayız. Merve Hanım'a müdahale etmeyiz. Merve Hanım parlamentoya girer, yeminini eder, parlamenter olarak görev yapar. Sabah Gazetesi 27 Nisan 1999. Recai Kutan. Rektör, kışlana geri dön. Öğretim üyesi misin, junta bekçisi mi? Alkışlar. Rektör için onbaşı rektör sıfatını kullanıyor. 2. Fazilet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Nazlı Ilıcak. Bakın şu şapkayı görüyorsunuz değil mi? Biz böyle şapkayı bırakıp gidenlerden değiliz. Fazilet Partisi iktidar olunca bu zulüm çözülecek. Bu başörtüsü zulmü çözülecek. Bakın nasıl çözülecek. Çünkü Fazilet Partisi başörtülü hanımefendileri parlamentoya sokacak. Çünkü başörtülü milletvekili olacak. Bakalım ne diyecekler milletin seçtiklerine. Çünkü başörtülü bakan olacak bu memlekette. Nerede bir zulüm varsa o zulmü çekenlerin bir siyasi talebi olur. Bu sözler aynı mitingde bulunan Recai Kutan'ın huzurunda söylenmektedir. 3. Sivas Suşehri ilçesi Karşıyaka mahallesinde bir kahvehanede 8 Mart 1999 tarihinde bir konuşma yapan Fazilet Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Abdüllatif Şener. Peki bunlar niye İmam Hatip okullarını kapattılar? Kur'an kurslarına gidişi zorlaştırdılar. Üniversitelerdeki İmam Hatip okullarındaki kız öğrencilerle mücadele ediyorlar. Başörtüsüyle. Çünkü bunların vatandaşların inançları, değerleri, menfaatleri diye bir telaşları, endişeleri yok. Hiçbir Avrupa ülkesinde, Amerika'da, Asya'sında, nereye giderseniz gidin, rahibe okullarında rahibe olmak için okuyan öğrencilerin başlarındaki örtüyü çıkarmaya hiçbir siyasi partinin gücü yeter mi? Hiçbir siyasi iktidarın gücü yeter mi? Hiçbir devletin gücü yeter mi? Yetmez. Kimsenin aklına da gelmez oralarda. Bırakın Avrupa ülkelerini, Türkiye'de ruhban okulları var. Türkiye'deki ruhban okulları öğrencilerinin başlarındaki örtüyü açmaya kimsenin cesaret etmesi değil, niyet etmesi bile mümkün değil. Peki ne oluyor da Türkiye'de İmam Hatip okuluna giden, İmam Hatip okulu nedir? Dini bir okul. Oraya giden kız öğrenci başını açacak diyor. Kim diyor? Vali genelge çıkarıyor. Aslına bakarsanız Bursa'da yaşanan olay bir deney. Orada tutarsa bütün Türkiye'de yaygınlaştıracaklar ve de milletin oyu ile iktidara gelen siyasiler, milletin inançlarına uygun, saygılı davranış içinde bulunması gerektiğini hiç düşünmüyor. Aldırış da etmiyor, onu bir problem olarak da görmüyor. Bunun hesabının sorulması lazım. Üniversitelerde de aynı hadiseler yaşanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmez bir hadisedir. Bütün bunların çözümünün tek adresi var. Bu adres Fazilet Partisi'dir. Neden öyledir? Bakın, Merve Kavakçı ismi kazınacak bir yerdedir. O bölgeden inşallah 10 civarına milletvekili çıkaracağız. 4. sıradadır. Bu kardeşiniz meclise girecektir. Kim bu? Bu arkadaşımız, hanım bacımız, Türkiye'de tıp fakültesinden başörtülüdür diye atılmış, kaydı silinmiş bir insan. Ama babası üniversiteden arkadaşımızdır, profesördür. Babası bir ihtisas sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, 5-6 sene kalmıştır. Kızını da yanına almış, Amerika'ya götürmüştür. Bu kız Amerika'da bilgisayar mühendisliği fakültesinden başörtüsüyle diplomasını almış, gelmiştir. İşte Türkiye ile Amerika arasındaki fark. Bir yerden başörtüsüyle diploma alıp geliyor, bir yerde kayıt yapmıyorlar. Kaydını yapmış öğrenciyi okuldan atıyorlar. Aradaki fark bu. İnanıyoruz ki Türkiye'de bütün problemlerin çözüleceği merci TBMM'dir. Ve TBMM'ne milletin inançlarını ve menfaatlerini taşıma niyetinde olan siyasi kadrolar girdiği takdirde bütün dertler ve meseleler çözülür. Şöyle bir misyondaki bir insanın meclise milletvekili olarak girmesi demek, mecliste sorunun çözülmesi demek. Mecliste sorunun çözülmesi demek artık Türkiye'de bu konuda hiçbir mercide, hiçbir makamda, hiçbir kurumda böyle bir sorunun tartışılamayacağı anlamına gelir. Abdüllatif Şener. Eğer toplumda belli bir yaşama biçimini tercih etmiş olanların, belli bir düşünce biçimini tercih etmiş olan insanların, anayasada güvence altına alınan fikir ve düşünce özgürlükleri baskı altına alınıyorsa, yaşama biçimleriyle ilgili anlayışları baskı altına alınıyorsa, eğitim hakları baskı altına alınıyor, engellenmeye çalışılıyorsa, faiz, buna da karşıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 3 Kasım 1998 13. Birleşim sayfa 373. Abdüllatif Şener, Kanal 7 Televizyonu 26 Mayıs 1998 günü saat 18 haber bülteni. Spiker, Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Erbakan'ın izlediği tutumu değerlendiren Abdüllatif Şener, Erbakan'ı İnsan Hakları Ödülü'ne aday gösterdi. Söz alan Abdüllatif Şener, büyük bir basiret göstermiş, toplumdaki huzur, barış, kardeşlik duygularını geliştirmiştir, pekiştirmiştir. Ben bu açıdan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı İnsan Hakları Ödülü'ne layık, mümtaz bir şahsiyet olarak alıyorum demiştir. Spiker Abdüllatif Şener son olarak verdiği konserde başörtüsü özgürlüğünü savunan sanatçı Ahmet Kaya'yı da kutladı demiştir. 4. Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül. Adalet, hukuk, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, inanca saygı, eğer bu şeyler ayaklar altına alınmasaydı, bu millet kendi öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesine tabi tutulur muydu? Hırsızlık yapanlar, boğazlarına kadar yolsuzluk yapanlar, çetelerle, mafyalarla kol kola gezenler, bugün laiklik zırhı içine bürünüp devletin en itibarlı koltuklarında otururlar mıydı? Sadece okumak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Sessizce okula gidenler polis zoru ile üniversite kapısından başörtüm var, sakalım var diye atılır mıydı? Abdullah Gül. Adalet mülkün temelidir. Her şeyin temeli olan hukuk siyasallaştırılmıştır bugün Türkiye'de. Niçin mi? Misal vereyim. Siz bana hür demokratik bir ülke gösterin ki, o ülkenin anayasa mahkemesinin üyeleri, o ülkenin yüksek yargı organlarının üyeleri, genelkurmay karargahına gidip briefing alsınlar ve aldıkları briefing üzerine de davalar görsünler. Fazilet Partisi sıralarından bravo sesleri alkışlar. Siz bana yine bir demokratik ülke gösterin ki milletin milletvekilleri bu kürsüde konuşurken tedirgin olsunlar. Konuşmalarından sorumlu tutulsunlar. Siz yine bana bir demokratik ülke gösterin ki o ülkenin en büyük üniversitesinin rektörü başörtüsü ve sakalla uğraşmak için gerekirse bilime ara verin diyebilsin. Abdullah Gül. Sayın Bülent Ecevit, Türkiye'de sizin başbakan yardımcısı olduğunuz dönemde üniversiteler bilim ve özgürlük yuvası olmaktan çıktı. Baskının ve zulmün en yoğunlaştığı, yoğunlukla yaşandığı yerler oldu. Hiç içiniz sızlamadı mı üniversite kapısında coplanan kızları görmekten? Kanun ve hukuka aykırı şekilde masum kız çocuklarının anayasa eğitim hakları zorbalıkla ellerinden alınırken, anne ve babalarının gözyaşlarını görürken hiç acı hissetmediniz mi? Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, son dönemlerde hükümet eliyle yapılan kışkırtıcılık, bölücülük ve tahrik, hiçbir aklı selim sahibinin izah edemeyeceği noktaya ulaşmıştır. Bununla Bursa'da bir süredir olup bitenleri kastetmek istiyorum. Bir ülkenin kendi kendisine yapabileceği en büyük kötülük Bursa'da yapılmaktadır. Bir aydan beri Bursa'daki İmam Hatip okullarındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle uğraşmak, çocuk yaştaki evlatlarımızı babaları ve ağabeyleri yaşlarındaki polislerle karşı karşıya getirmek ve onları sokaklarda sürükletmek, sıradan insanlar olan anne ve babalarını günlerce sokaklara dökmek, sizler için en büyük mahcubiyet olacaktır. İnsanların öz yurdunda garip, öz vatanında parya haline getirildiği Türkiye'de Filistin benzeri manzaraları ekranlara getirmek kimin iktidarı döneminde olmaktadır? 55. hükümetteki icraatlardan dolayı ödüllendirilerek Milli Eğitim Bakanlığından Başbakan Yardımcılığına terfi ettirilen Sayın Bakan'a da sesleniyorum şimdi. Söz birkaç gün önce 9 Ocak 1999 günü şehit öğretmenlerin eşlerine, annelerine ve babalarına madalyalar taktınız. Ülkenin bütünlüğünü korumak için bu milletin çocuklarına en kötü şartlarda bile eğitim vermek için her türlü tehlikeyi göze alıp bölücü örgüt tarafından şehit edilen öğretmenlerin annelerine, babalarına ve genç hanımlarına madalyalar taktınız. Bütün televizyon ekranları ve basın bu görüntüleri aziz milletimize aynen iletti. Şimdi size soruyorum, Sayın Bakan, başörtülü diye okul kapılarında polis zoruyla sürüklediğiniz o kızlara benzeyen başörtülü annelere, başörtülü gencecik mahzun dul hanımlara ve hatta eşini vatan için şehit veren sizin o kara çarşaflı dediğiniz şehit eşine madalyaları takarken hiç vicdanınız sızlamadı mı? Fazilet Parti sıralarından bravo sesleri alkışlar. Oğullarını bu vatan için şehit veren annelerin kızlarını üniversite kapısında başörtülü diye sürüklerken, Sayın Ecevit, hiç başınızı iki elinizin arasına alıp düşünmediniz mi? Bu olup bitenler bu ülkede oluyor diye hiç düşünmediniz mi? Bu ülkede sadece babalarını, evlatlarını, eşlerini ya da kardeşlerini ölüme gönderme karşılığında mı başörtüsü yasal hale gelecektir? Abdullah Gül, 1998-1999 öğrenim yılı başında eşi Hayrün Nisa Gül'ün başörtülü fotoğrafıyla Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine kayıt için getirdiği noter ve gazetecileri de çağırdı. Kayıt gerçekleşmeyince, "Bugün Moskova'da yaşıyor olsaydık böyle bir engelle karşılaşmazdı eşim," demiştir. 5. Milletvekili Musa Uzunkaya. Sayın Bakan, durup dururken 1997-1998 öğretim yılının ikinci yarısında uygulanmak üzere 12 Ocak 1998 tarih ve 98 Taksim 4 sayılı kılık kıyafet genelgesini okula göndererek, az önce arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi yakın bir geçmişte, sadece Hazreti Muhammed'in doğum günü vesilesiyle girdiği daha önceki yarışmalarda derecelere girmiş genç yavrularımızın, İmam Hatip'te okuyan kızlarımızın başı örtülüdür diye Kayseri'de, Ankara'da ve İstanbul'da yarışmalardan kovulması, uzaklaştırılması, soruyorum Allah aşkına, iç barışı baltalamaktan başka hangi işe yaramıştır? Fazilet Parti sıralarından bravo sesleri alkışlar. Gözü yaşlı bu çocukların aileleriyle size karşı daha önce varsa sevgilerini husumete çevirmediğinizi nasıl söyleyebilirsiniz? Gen sorunun sonucu ne olursa olsun Sayın Bakan ve hükümetinden veya bundan başka bu meclisten çıkacak tüm hükümetlerden bizim ve halkımızın beklediği şey, çıkar ve menfaatleri için yanlarında olan, yanlışlarında bile onları alkışlayanlara, ülkeyi ve nimetlerini peşkeş çekmek için doğrudan halkı, doğrudan Anadolu kokan insanımızı kucaklamak, akşam evine hıçkırıklarla dönen, sadece başını örttüğü için ekranlar ve noterler huzurunda, ilim yuvasının kapısından kovulan yavrusunun gözyaşlarıyla, her gün bir dilimi çalınan ekmeğini katık yapan insanımıza, aman Allah'ım, milli mücadelenin, Mustafa Kemallerin, Antepli Şahinlerin, Karadenizli milislerin, Egeli Zeybeklerin, sütçü imamların ve aziz cumhuriyetin çocuklarının, yine cumhuriyet çocuklarından reva görülecek muamelesi bu muydu dedirtmeyelim. TBMM Tutanak Dergisi 17 Mart 1998 Birleşim Sayfa 52. 6. Milletvekili Musa Okçu, Batman. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Batman ve Bingöl'deki son olaylarla ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, 55. hükümetin durdurulmasının önemli gerekçelerinden biri, cumhuriyetin temel niteliklerinin tehlikede olması bahanesidir. Bu noktadan hareketle önce 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasını dayattılar. Bu da yetmedi. Sanki cumhuriyeti sarsacak tehlike, kızlarımızın, kadınlarımızın başörtüsüne gizlenmiştir veya saklanmıştır. Bu büyük tehlikeye karşı alınacak tedbir nihayet bulunmuştur. Nedir o tedbir? 16 Temmuz 1982'de Bakanlar Kurulu'nun kamu görevlileri için hazırlanmış olduğu kılık kıyafet yönetmeliğini tekrar yürürlüğe koymak oldu. Tam 16 yıl önce hazırlanmış bir yönetmelik yeni akla geliyor. Gerçekte ise bu yönetmeliğin başörtüsüyle, laiklikle, irticayla bir alakası yoktur. Yönetmeliğin 5. maddesinin A fıkrası kadınlarla, B fıkrası erkeklerle ilgilidir. Bu yönetmelik zamanım olmadığı için tamamını okuyamayacağım. Kadınların giyim tarzından ayakkabısına, elbisesine, eteğine, saç durumuna, tırnağına. Erkekler için de saç durumundan favorisine, bıyığının şekline, giyeceği pantolona, ayakkabıya kadar bu tip şeylerle ilgilidir. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği zaman en çok sol gruplar reaksiyon gösterdiler ve hemen hemen hiç tatbik edilemedi. Ancak bazı çevrelerin tezgahladığı provokasyonlar zinciri içerisinde bu içinde bulunduğumuz günlerde gündeme getirilmiştir. Yani yürürlük tarihinden 16 yıl sonra Anadolu'nun inançlı çocuklarına dayatılıyor. Düşünün, 20 yıldır başını inancı gereği örten bir doktor hanımı veya bir öğretmen hanım birdenbire başını açmaya zorlamamız sonucu neler hissedecektir? Aynı durumda başı açık olan bir hanımı başını örtmeye zorlasanız göstereceği tepki nasıl tabii ise diğerinin tepkisi de doğal karşılanmamalı mı? Sayın milletvekilleri, halk bu oldu bitti zorlamalara karşı demokratik hakkını kullanmasın mı? Meşru yollardan tepkisini göstermesin mi? Demokrat olduklarını, insan hak ve özgürlüklerinden, inanç ve vicdan özgürlüklerinden yana olduklarını iddia edenler bu tip yasaklamalara tenezzül etmezler. Aksi takdirde toplumun demokratik tepkisine hazır olmalıdırlar. Hükümet eğer bu yönetmeliğin uygulanması için vilayetlere genelge gönderdiyse halkın önünü de tıkamamalı. Halka tepkisini ortaya koyma hakkı vermelidir. Zaten toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre toplum bu hakkını kullanma imkanına sahiptir. Buna rağmen hem halkın önünü keser hem de baskı uygularsanız toplumu da devleti de sıkıntıya sokacak sosyal patlamaların davetçisi olursunuz. Sayın milletvekilleri, Batman ve Bingöl'de halk sadece inancının gereğini yerine getirmiştir, tepkisini ortaya koymuştur. Ancak bu gösteriler izinsiz yapılmıştır. Buna da izin vermediği için gösteri yapanlar kadar hükümet de suç işlemiştir. TBMM Tutanak Dergisi 22 Nisan 1998 80. Birleşim 7. Milletvekili Mehmet Ali Şahin. Peki yürürlükte kadın kıyafetiyle ilgili bir düzenleme var mı? Değerli arkadaşlarım, 8 yıl önceki meclis zabıtlarını inceledim. Bu kanun çıkarılırken kim ne söylemiş ve bu maddeyle ilgili kanuna ilave edilirken hangi amaçla ilave edilmiş? Gerekçesi şu, üniversitelerde kılık kıyafetle ilgili sorunları toptan çözmek için gelmiş. Konuşmalar bunu gösteriyor, gerekçe bunu gösteriyor. Hatta tasarı meclise önce genel ahlak ve adaba aykırı olmamak kaydıyla diye gelmiş. Bir önergeyle görüşmeler esnasında bu yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla şeklinde değiştirilmiş. Bunun üzerine meclisteki o zamanın muhalefet partisi SHP, yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti, İzmir Milletvekili Turan Bayazıt grubu adına söz almış ve demiş ki, yapılacak bazı değişiklikler kulağıma geldi. Genel ahlak, adab sözcükleri çıkarılacakmış. Yürürlükteki kanunlar sözcüğü konacakmış. Bu doğru değildir. Çünkü bugün Türkiye'de kadının kıyafetini düzenleyen bir yasa yoktur. Atatürk de kadın kıyafeti için bir yasa çıkarmamıştır. Çıkarmamıştır, isteseydi onu da çıkarırdı. Ancak siz bu maddede kanunlara aykırı olmamak kaydı ifadesini koyduğunuz takdirde, mevcut olan bu kanun zaten bulunmadığından, kısıtlama getiren, sınırlama getiren hiçbir kanun mevcut olmadığından, bu maddedeki ifade sadece aldatıcı bir anlam taşıyacaktır. Sayın Bayazıt, bu değerlendirmeleri doğrudur. Meclis bu muhalefete rağmen şimdi yürürlükte bulunan düzenlemeyi kanunlaştırmıştır. Bu madde yürürlükte kaldığı sürece üniversitelerde başörtüsü diye bir sorun olamaz. Yönetmelikle, hukuki mütalaalarla kanun hükmünü hiç kimse değiştiremez. Bu millet iradesini gasp olur, millet iradesini içe saymak olur. Fazilet Partisi sıralarından alkışlar. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesine de kimse sığınmasın. Çünkü anayasanın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi de bu kurala uymak zorundadır. TBMM Tutanak Dergisi 4 Haziran 1998 93. Birleşim sayfa 20. 8. Milletvekili Bülent Arınç. Şu anda 2547 sayılı kanunun ek 17. maddesi yürürlükte bulunan yasalara uygun olmak koşuluyla kılık ve kıyafetin üniversitelerde serbest olmasını öngörmektedir. Bu konuda bir yasal düzenleme olmadığı da bilinmektedir. Yürürlükteki yasalar denilince başta anayasa gelir. Anayasada ise kılık ve kıyafeti düzenleyen ayrı ve özel bir hüküm yoktur. Burada anlaşılmak istenilen şey giysinin çağdaş kıyafete aykırı olmamasıdır. Oysa çağdaş kıyafetin de ne kanunlarda ne bir başka yerde açık ve net bir tarifi yoktur. Örf adete göre, düşünce ve kültür farklılıklarına göre insanların... Bunun meşru ve haklı görülebilecek yönleri vardır. Danıştay kararları böyle, Anayasa Mahkemesi kararları böyle de denilebilir. Bütün bunların hepsi tartışmalıdır. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de meclis araştırması istemlerimiz var, sırası gelince çok geniş bir biçimde görüşeceğiz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda bu acılı duruma el koymasını, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Sayın Hükümetimizin bu konuda hassasiyet göstermesini talep ediyorum. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının zaman içerisinde değişkenlik gösterdiğini de biliyoruz. Burada savunduğumuz ve savunacağımız en öncelikli konu insan hak ve hürriyetleridir. Bireysel hak ve özgürlüklerin kullanılmasıdır. Bu konuda devlet niçin başını örtüyorsun şeklinde hiç kimseye bir soru yöneltemez. Çağdaş demokrasilerde bunun yeri yoktur. İnsanların kalbini yarıp bakmak veya asıl maksadını araştırmak devletin görevi değildir. Devlet maddi eylemlerle sınırlıdır ve bunların hukuk devleti içinde karşılıkları vardır. TBMM Tutanak Vergisi 1 Haziran 1998 101. Birleşim sayfa 296. Bülent Arınç. Kavakçı elbette ki siyasal simge olarak türban takıyor. Peruklu demokrasi olmaz. 75 yılda meclise türbanlı milletvekili gelmediğini söylüyorlar. Ama bundan sonra türbanlı milletvekili girmeyeceği anlamına gelmez. Kavakçı bu konuda ilk olacak. 9. Milletvekili Mustafa Kamalak. Bir cümleyle hukuk bakımından başörtüsü yasağı tam anlamıyla bir zorbalıktır. Hiçbir yasaklayıcı kanun hükmü, hukuk kuralı yoktur. İkinci nokta, dini bakımından başörtüsü nedir? Değerli arkadaşlarım, türban yahut başörtüsünün dinle bir ilgisi yoktur. Türban siyasal bir simgedir deniliyor, belki öyledir. Ama diyorum ki bu ülkede Diyanet İşleri Başkanı, hükümetin bir memurudur. Müftüler, vaizler, imamlar devletin bir memurudur. Eğer başörtüsü dini bir vecibe değil, siyasi bir simge ise, hükümet lütfen emretsin, Diyanet İşleri Başkanı devletin televizyonuna çıksın, vaizler kürsüye çıksın, imamlar hutbede okusun, desinler ki, başörtüsü siyasal bir simgedir ve bu kavga bitsin. Kısacası dini bakımdan başörtüsü yasağı laiklik ilkesinin tam anlamıyla bir ihlalidir. Fikirleri olmadığı için dayatma yolunu tercih ediyorlar ve diyoruz ki, ne mümkün zulm ile bidat ile imha-i hürriyet, çalış muktedir isen idraki kaldır ademiyetten. TBMM Tutanak Dergisi 17 Haziran 1998 103. Birleşim sayfa 17. 10. Milletvekili Fethullah Erbaş. 11 Ekim 1998 günü yapılan inanca saygı, düşünceye özgürlük için el ele eylemine milyonlarca insanımız katıldı. Pazar günü yapılan bu eylem Türk insanının demokrasiye ve inanca saygıya özleminin bir ifadesidir. Türk insanı daha fazla özgürlük istiyor, inancına saygı istiyor. Ancak idare edenler bunu görmezlikten geliyorlar. Polisiye tedbirlerle bu istekleri bastırmaya çalışıyorlar. Bakıyorlar ama görmüyorlar, işitiyorlar ama anlamıyorlar. Türk solu bu olayda sınıfta kalmıştır. Hani özgürlükçü demokrasi çığlıkları atanlar, şimdi antidemokratik anlayış sahiplerinin bile dile getirmeye utandığı cümleleri bu eylem için kullandılar. Türk basını da sınıfta kaldı. Manşetler ve olayın çarpıtılması, demokratik eylemleri yapan kişilere göre değerlendirmeler, meslektaşlarına sahip çıkmama bunun örnekleridir. İdarecilerimiz pazar günü el ele tutuşmayı çok gördüler ve zinciri kırmak için polisleri seferber ettiler. Eylemin sonunda da başta basın mensuplarını gözaltına aldılar. Gecenin bir saatinde evlere baskınlar düzenlendi, karakollara adamlar taşındı. Sabah sorguları yapıldı, savcılıklara götürüldüler. Ahmet Taş getiren Abdurrahman Dilipak serbest bırakıldı. Ekrem Kızıltaş ve diğerleri serbest bırakılmayı bekliyorlar. Ben bu gibi olaylarda kabağın birinin başında patlayacağını bekliyordum. Hep İstanbul'a bakıyordum, heyhat! Bir de baktım ki 1993 yılında Yüce Meclis'e vermiş olduğumuz yasa teklifinin kanunlaşmasıyla kağıt üzerinde kurulan bir fakülteyi 5 yılda bölgenin en büyük tıp merkezi haline getiren 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dekanı, çalışkan, dürüst ve herkes tarafından çok sevilen Profesör Doktor Dursun Odabaşı'nın başına patlamıştır. Fakülteyi gece gündüz çalışarak her kesimden Vanda'nın zenginiyle, fakiriyle, desteğiyle yüzlerce yataklı bir üniversite hastanesi haline getiren bu demokrasi ve cumhuriyet aşığı insan, ulusal bir TV yayınından öğrendiğimize göre o gün hastane civarında çocuklarıyla birlikte gezerken polislerin önüne katıp dağıtmaya çalıştığı bir kalabalıkla karşılaşması sonunda yine insanını müdafaa etmek için olmayan ve Vanda yapılamayan, yapılması da düşünülmeyen bu eylemlerin tertipleyicisi gibi gösterilerek YÖK tarafından meslekten ihraç talebiyle açığa alınmıştır. TBMM Tutanak Dergisi 14 Ekim 1998 7. Birleşim sayfa 530. 17. ayrımın sonu sayfa 252.